Ayrım 9.
Kentin turizm bürolarından birine girişi, broşürlerden bir tur seçip gişedeki kıza uzatışı. Kız bir seçilen tura, bir karşısındakine bakmış, sonra dudaklarında şaşkın bir gülücükle sormuştu. Dağcılık mı yapacaktınız? Bu kadar. Yanılmış. Girdiği turizm bürosu, gençlere yalnız dağ sporları için turlar düzenleyen bir büro imiş. Sütü genzine aldırıyor, üst üste öksürüyor. İnsanın hayatın dışına doğru itilecek bir döneme girdiğini anladığı an, hiç de hoş bir an değil. Kimse bana dağlara tırmanamayacak denli yaşlandığımı bu kadar açık söylememişti. Sonra sık sık söylendi bu. Satıcı kızlar, portakal soyan polisin hanım teyze deyişi. Hepsi eskiden beri belirtilmiş. Ama ancak dağcılık yapamayacağımı söylemek isteyen genç kızın şaşkın. Yo, belki de alaycı gülümsemesinden sonra bir bir anımsanan. Yine de gittim o tura. Özellikle gittim. Gözü annesiyle babasının siyah çerçeveli fotoğrafını ilişiyor. Ömer, annemin cenazesinde ne kadar da gençleşmiş görünüyor. Hiç de yaş dönemi geçiren, bunalımlar içinde bir adama benzemiyordu. Herhalde, genç bir dulu gebe bırakmış olmanın getirdiği güvenden. Ömer'in erkekliğine bu kadar önem verdiğini sanmazdı. Yazar dostu eski bir romanında ülkedeki gerginliğin yatak odalarına dek sızdığını, sevişmeleri soldurup yok ettiğine değinmişti. Bu bölümü okuduğu çok eski yıllarda, hadi canım diye geçmişti içinden. Profesör Syverson'la tezele yazdığım kartları çantama koymuş muydum ben? Kuşkusuz gençler gereçlerini alıp dağlara tırmanmaya gittiler. Kamp öteberilerini, hepsini. Kendisi bir battaniyeye sarılmış olarak aşağıda, otobüsün kah içinde, kah dibinde. Dağın eteklerinde. Ama orada kalan biri daha var. Boynu kız, ağzı delikanlı, bakışları dingin, derin bir su olan Yeniz. Kendisi, yalnız kendisi olmaya adaylığını koymuş bu genç insan. Aysel, siz niçin onlarla gitmediniz? Yeniz, hepsi de aynı şeyi yapıyor ve yapacak. Aysel, bunun için geldiler. Yeniz, sizinle kalmak istedim. Aysel, ama niçin? Yeniz, turizm bürosundan çıkarken gördüm sizi. Neden gitmeyecekmişim diyordunuz. Böyle demiyor muydunuz? Aysel, yüksek sesle mi? Yeniz, hayır, yüksek sesle değil. Ama ben böyle dediğinizi biliyorum. Gece, dişleri soğuktan birbirine vuruyordu. Yeniz dağın eteğinde bir ateş yaktı. Güneş birkaç saatliğine battı. Gün batım ışıklarından gün doğum ışıklarına bağlanan zaman boyu solgun yıldızlar altında ateşin başında oturdular. Tek kelime konuşmaksızın artık. Bir ara uyuyup kalmış, başı önüne düşmüş. Silkinip utançla uyandığında Yeniz öylece yüzüne bakıp duruyordu. Batıp batmadığı belirsiz güneş iki dağ arasında yeniden doğuyor. Telefonun ziliyle irkiliyor. Açmayacağım. Çıktım. Telefonu açmaya teşekkür ederim ya evet kar atıştırıyor demeyi hiç istekli duymuyorum kendimi. Yeniz, yaşamaktan hiç kaçmadınız siz. Aysel, her zaman kaçtım. Yeniz, yaşanması yaşanmaya benzeyen şeylerden demek istiyorum. Aysel, yaşanacak fazla bir şey de yoktu zaten. Yeniz, yalnızca başkalarının hayatını yaşadığınızı inanmıyorum. Aysel, herkes gibi. Sanırım yalnızca bunu yaşadım. Belki, evet, bir kez dışında. Bir kez genele benzemeyen bir yaşantım oldu. Yeniz, ne zaman? Aysel, durun bakayım. Avrupa'da gençlik hareketleri olmuştu. Sonra ülkemde de oldu. Sonra değil, hemen o sıralar. Genç bir sevgilim oldu. Yeniz, fakat bu size özel değil. Aysel, sevgilim öğrencimdi. Bu benim toprağımda çok özel bir bitkidir. Herkesin bahçesinde bitmez. Biterse de hemen toprağa gömülmesi gerekir. 1968'ler. Yeniz, geleceğin belleği. Aysel, gelecek mi dediniz? Ama ben gidiyorum. Yeniz, lütfen, lütfen daha gitmeyin. Tutun elimi, elimden tutun. Yeni olan bu işte. İçinde bulunduğu, içinde bulundukları zaman ve durumu seyretmemesi. Ne kadar gülünç ya da ne kadar güç dememesi yeniydi. Çünkü hiçbir şey gülünç değildi, güç de değil. Yeniz'in elini masif tahta masanın üstünde yarı yola dek uzatışı gülünç değil. Kendi buruşuk ve benekli elini yarı yola dek uzatışı güç değil. Bakışların kucaklaşması hiç, hiç gülünç değil. Gülünç olan gerileyiş, ellerini geri çekişi, gözlerini kaçırışı, parmaklarını tahtaya sımsıkı yapıştırışı. Osman gölden çıkıyordu. Ayşe hala kulaç atıyor. Gürcan her zamankince dikkatiyle sırtına bir hırka koyuyor. Üşüdünüz mü? Evet, biraz ürperdim. Çünkü oradan, ağaçların örttüğü kıyıdan bir gölge geçiyordu. Kara saçlı Layana onu Engin'le gerçekleşmeyen buluşmadan önce tanısaydı. Layana göl çiçekleri toplamış. Çiçekleri bir gazete kağıdına sarmış, uzun bekleyişten sonra kendisini hiç açılmayan o kapının önüne bırakmış. Yeninsi uzatılmış bir zamanın, yaşanmış bir gezintinin ardından geç saatte, çok geç saatte, belki de sabah orada buldu. Bulundu. Gazete kağıdının içinde bir de not bulundu. Sizinle olmak isterdim. Osman, Ayşe, Gürcan'la bir geçmişim var. Karin, Egil, Polya'da Jean'e katılanarak kurulmak istenen gelecek. Fakat sen kimsin Layana? Yeniniz tutkudur. Tutkuyu bu kadar kendisi yapan hiç kimsem olmadı Layana. Engin soruyordu. Ne yaptık biz? Ben şimdi ne yapayım? Layana'nın kuşlarını bir söz veriş gibi buraya kadar taşımış olması, getirip masanın üstüne asması. Layana da bir geçmiş oldu. Geride bıraktığı mektubu bir geçmiş. Sevgilim, kal sevgilim. Sen gittin, çocuklarımızı götürdün. Yabancı bir ülkede yeniden yalnız, hiç kimsesizim. Dönüşü olmayan bu öncesiz, sonrasız sürgünlüğü nasıl omuzlayabilirim? Günler geçti, aylar. Bir süre için aşağı kata yerleşen gün görmüş yüzlü kadının kapısını yeniden çaldım. Yeniden aynı şeyi sordum. Yalnız yaşamayı nasıl başarıyorsunuz? Ne olur bana da öğretin. Beni yine istemedi. Utanç içindeyim, yine buradayım. Evimizde, evimiz. Çocukların yatağı üstüne kapandım, ağladım. Utanç içindeyim. Sevgilim, gecenin günaydınlığı bile çoktan soldu. Gece yarısından çok sonra gelen o bildik mürekkep mavisi usul usul gri laciverte döndü. Uzakta deniz, bildiğin deniz. Adaların, yarım adaların, koyu yeşili ortasına serpilmiş iri sedef parçaları, ezberlediğim eğrileriyle hep bu sedef parçalarının donuk parıltısı. Böcekler ötüyor. Yine kurbağa sesleri. Yalnızca gurbet yaralarını derinleştiren sesleri onların. Boşlukta, boşluktayım. Görünmez ipler ucunda asılı, havada dönüp duran mikadan kuşlar. Tavana senin astığın. Ama benim tutunabileceğim herhangi bir nokta yok. Onlar, o cennet kuşları iplerin ucunda hiçbir zaman yalnız olmazlar. Birlikte dönerler. Boşlukta da olsa. Bir yabancıyım, o da öyle. Fakat bunu paylaşmaya gerek duymuyor. Aşağıda gezişin işitir işitmez, daha ilk sabahında kapısını çalmıştım. Benimle konuşmak bile istemedi. Yalnız kalmak istiyorum, dedi. Ama üçüncü gününde üniversiteden gençler onu göl kıyısına götürdüler, o da gitti. Hep o bildiğin sırnaşık kediyim Karl. Bir sokak kedisiyim. Defalarca kapısına gitmiş, yanıt alamayınca defalarca telefon etmiştim. Hep aynı soruyu sordum ona. Hemen bütün gecelerini yalnız geçiriyor. Ben başaramayacağım Karl. Sonra onları göl kıyısında izledim. Gençlerleydi. Fakat yine yalnızdı inan. Ona göl çiçekleri topladım. Kapısına bırakıp yukarı çıktım. Yukarı, evimize. Evimiz. Seslerinizden boşalmış. Çıt çıkmıyor. Çiçeklerden bir ses gelir diye umuyorum. Saatler geçiyor, çıt çıkmıyor. Sarı, mavi güneş. Camı açıyorum. Dışarıda hava alışılmadık güzellikti. Ilık bir gece sevgilim. Ben hala o gün görmüş ve ayak sesleri, yüzü, bakışları sonsuz yalnızlıkta kadın. O elimi tutar, saçlarımı, kedi tüylerimi okşar diye umuyorum. O da olmazsa kim olabilir? O ise seni. Çocuklarımızı buranın alışık olduğum seslerini ölesi aradığımı anlamıyor. Sen anlamıyorsun Karl. Bir Arap kızının sürgünü sessizlik ve sevgisizlikle baş edemeyeceğini. Sana anlatamadım. Seni bezdirdim sadece. Özgürlüğünü anladım. Seni buralarda yeterli bulunandan fazla sevdim. Öyle sevdim ki çocuklarımızı verdim. Beni bırakıp gittin. İşte camın ötesinde kısa süren mürekkep laciverti bir kez daha açılıyor. Birkaç saat önce batıda silikleşen portakal rengi aydınlık şimdi doğuda beliriyor. Kızıllık dağılıyor. Fakat Filistin sarısı hiçbir yerde görünmüyor. İçinde hiç insan olmayan bir aydınlık. O kimseye duyguyla bağlanmak istemiyor. Tıpkı sen. Hayır, değil. İçinde benim de bir zamanlar bildiğim, ama artık unuttuğum bir dayanak noktası olmalı. Neden istemiyorsun beni? Ama neden? Yukarı çıkın ve bu kapıyı bir daha da çalmayın. Telefon da etmeyin. Sürdüremiyorum Karl sevgilim. Sürekli tavandan sarkan Mika'dan kuşlara bakıyorum. Boşlukta dönüyorlar ve ben onları kıskanıyorum. Çünkü tutundukları bir nokta var. Tavanda bir nokta. Bir noktacık. Bu kadar basit. Şimdi turuncu aydınlığın dağla dağla her yanı alacasız bir sarıya boyaması denli tek ve yalın. Ben herkesi sevdim. Orada, aşağıda. Ülkemin ölülerini, burada yukarıda bütün dirileri, seni, çocuklarımı, alt kata gelen yaşamış kadını. Hepinize fazla gelecek çoklukta sevdim. Burada kendisine çiçek toplayacağım başka kimse yok ya Karl. Ondan başka. O son umudum benim. Kuşlarımı ona verin. Güzel bir tavan bu. Üstünde binlerce nokta var. İnsan herhangi birine tutunabilir. Kuşlarımı ona verin. Evet, sayısız olanakla dolu bir tavan. Yine de bana en uygunu Mika'dan kuşların yeri. Kuşlarımı ona verin. Layana. Ne olmuş, nasıl olmuş diyordu Karin. Kocası Egil endişeyle Aysel'in bir anda 100 yaşına gelmiş yüzüne bakıyordu. Gelin, çıkalım. Aysel kekeliyordu. Ben bilemezdim ki. Fazla yorgundum. Egil elini birazcık daha bastırıyor onun omuzuna. Haydi gelin. Bu kez hayır, yalnız kalmak istiyorum diyememişti. Birlikte çıktılar. Yenin smerenkli elma turtasına konmuş arıya bakıyor. Kendinizi suçlu duymanız gerekmez. Hava çok hoş. Kentin tepesinde, denizi, adaları gören bir noktada, bütün ülkelerin bayraklarıyla donanmış, ışıl ışıl güneşli bir kahvede oturuyorlar. Garson kızın bacaklarında mor çoraplar var. Erguvan rengi ya da... Zaten kahveyi çeviren çitlerin önünde de bir sıra leylek ağacı, büyük bollukla fışkırmış eflatun çiçekleri onların. Aysel, kimsenin tek başına kimseyi kurtaramayacağını öğreneli yıllar var. Yine de Layana'nın... Yenins uzanıp bir parmağını onun titreyen dudaklarına koyuyor. Şşşt! Uzun bir sessizlik, büyük bir suskunluk, belki de dinginlik. Yenins, sizi seviyorum. Üstlerini örten inci mavisi aydınlık, zamanın atlası bir patlamayla deliniyor. Ortalığa kırılmış bir zamanın parçaları saçılıyor. Ürkütücü ama büyüleyici de. Aysel, kimseyi sevmeyin. Kimseye de çiçekler vermeyin. Sonsuz özgürlüğü koruyun. Koruyun. Yenins, sizi seviyorum. Bu onca yanar döner kırıntılar arasında belli belirsiz bir umut fırıltısı. Ancak o kadar. Dokunsan uçacak. En küçük esintide sönecek mum ışığı. Işığın üstüne bir fanus oturtmuştu. İşte kalıcı tek güzellik dondurulmuş beyaz gül. Şemsiye alsa mı almasa mı? Çıkmadan önce pencereden görünen küçük gökyüzü parçasına bir kez daha bakıyor. Güneş biraz daha örtülmüş. Kar kara benzemiyor. Belki dince bir yağmur. İki dağ arasında gün doğuyordu. Adınız ne? Yenins. Siz neden onlarla tırmanmadınız? Bir sürü onlar. Hepsi de aynı şeyi yapıyorlar. Onlarla var olduğumu duyamıyorum. Farklı bir gelecek kuramıyorum. Bu farklı geleceği geçip gitmekte olan biriyle mi kuracaksınız? Bir geleceğim olacaksa sizinle olacak. İki dağ arasında gün biraz daha yükselmişti. Gece güneşi batarken de ortalık sarımsı maviliğe boyanırdı. Layana turuncu olduğunu söylüyor, alaz rengi. Ama Layana yok artık, Yenins var. Dondurulmuş beyaz gül, yok olmasından korktuğu. Yerde ayaklarına dolanan dergileri, gazeteleri gelişigüzel topluyor. Yeni bir gençlik yeniden deviniyor. Geçmişleri en bastırılmış toplumlar, topluluklarda insanlar ses yükseltiyor. Ama bu aynı şey değil. Yenis diye biri olmayabilirdi. Hiçbir düş, hiçbir tasarı. Bir törene çağrıldım. Fakat bu gelecek değil. Bu baştan sona kaç kuşağı parçalamış bir geçmiş. Yinelemelerle yazılmış bir geçmiş. İşte, yazarların kimi yine saldıracak asıl yerleri bir kıyıya koyup birbirlerine saldırıyorlar. Düşmanlarından önce kendi kendilerine kıyıyorlar. İşte benim hayatı sessiz, insanlarla ilişkileri ürkek, yazdıkları çok sesli, insanın derinliklerine bakışı gitgide daha kaçamaksız yazar dostum için. Kaleminin keskinliği köreliyor diye yazıyorlar şu dergide. Bir başkası onu korkaklıkla suçluyor. hem de gerçek gerçeği, insanın ele geçirilmesi en güç durumunu arayış yolunda gözü peklikle yürüdüğü, yazarlığının belki de en yürekli döneminde. Bu dıştan önce ya da dışla birlikte kendi içlerine de bakmayı çağırdığı insanları ürkütüyor. Hayatın bu en güç işini yüklenmeyi sevmiyorlar, ondan kaçıyorlar. Kaçıştan utancı, kendi dışındakilere korkak diyerek savuşturuyorlar. Bir kıyıya toplamak üzere derlediği gazeteleri, dergileri yeniden ayaklarının dibine fırlatıveriyor. Elleri ceketinin düğmelerini bir türlü ilikleyemiyor. Ne var? Sabah uyandığımda o kadar hafif olan yüreğim neden ağırlaştı? Öylesi açık, aydınlık ışıyıp duran beynim neden karışıp bulandı? Yo, karışan beynim değil, sadece parmaklarım. Askıda kalan hiçbir şey yok. Bu sabah günün gündemi yazıldı, kapıcıya çöp torbası verildi, berbere telefon edildi, artık çıkıyorum. Tören akşam saat 18.30'da. Bilim Hizmet Değerlendirme Kurulu seçici üyeleri, Profesör Doktor İhsan Türkgözü, Kurum Başkan Yardımcısı ve Bilim Hizmet Değerlendirme Kurulu Başkanı, sonra yine Profesör Doktor Ülkü Soner, İÜ, MSÜ öğretim görevlisi, hiç tanımıyorum. Demek sesi soluğu çıkmaz bir prof, başka? Ercan Özkan, işte bu mükemmel. Mart darbesi generallerinden Hayrettin Özkan'ın oğlu. Ayşe'nin eski kocası. Peki ama böyle bir değerlendirme kurulunda ne işi var? Öyle ya. İşte El Bahr Bankası Kültür Vakfı'na danışmanmış. Adamın temel eğitimi ne onu bile merak etmemiştim. Ayşen haklı. Benimle hiçbir zaman yakından ilgilenmediğini salacağım. Beni annemin, babamın ve Ercan'ın dünyasında seçeneksiz bıraktınız. Neyse. Ercan'la düğününe gitmek içimden gelmemişti. Ama Ömer'le nikahına giderek gerçek bir ilgi gösterdim ona. Bütün akrabalık borçlarımı ödedim. Fakat Ercan Özkan, ona neyi danışmış olabilirler? Bu yılın plaketini Profesör Aysel Dereli'ye verelim mi, vermeyelim mi? Bence verelim beyler, ona verelim. Muvafıktır. Ne olsa eski bir hısım. Hem de beni boşayan kadınla onu boşayan adam birleştiler. Bizim de onlara karşı birleştiğimizi görsünler. Yok canım, daha neler. Artık bu kadarını açık açık söylememiştir. Eylül darbesi generallerine nispet mi? Her şey olabilir. Ama hiçbir şey aslıyla açıklanmaz. Ayıptır. Canım, sonuçta adamcağıza böyle bir iş vermişler. O da yerine getirmeye çalışıyor işte. Başka? Öteki seçiciler kimlerdi? Bazı şeyler insanın aklına takılıp kalıyor. Zehra öğrencisiyken Ömer'e haydi dağlara, kır gerillasına diye bağırırmış. Yoksa bu Zehra, o Zehra değil mi? Ne fark eder canım? Sonra kim var? İlkay Sarıgöl. A.Ü. H.A.Ü. Sosyal Bilimler Bölümü doçentlerinden. Herkesler üniversiteden uzaklaştırılırken o direndi. Sakal kesmesi gerekiyorsa kesti. O Galileo tutumunda haklıdır diyenlerin yanında yer aldı. Tam bir bilim adamı. Yararı da gün gibi ortada işte. Plaketin bana verilmesinde büyük katkısı olmuştur herhalde. Sarıgöl sosyal demokrat eğilimli olduğunu da pek gizlemedi canım. O kadarına izin var. Denge fena kurulmamış. Her eğilimin temsilcisi yok elbet. Ama sonuncu üye TDK emeklisi Güney Eren'i de işin içine katınca hem milli hem demokratik hem resmi hem özerk bir kurul işte. Daha ne olsun? Fakat Ercan... Kapıda kendisini ilk karşılayan Ercan Özkan oldu. Elini sıkıp kulağına çabucak seçici kurulda ağırlığını koyduğunu fısıldadı. Böylece üstüne çöken bir ağırlıkla bir adım daha atamayacağını sandı. Neyse ki, kurul başkanı ile doçent Zehra yetiştiler, onu Ercan'ın ağırlığından kurtardılar. Sizi şöyle alalım Aysel Hanım. Tören salonuna doğru yürüdüler. Küçük salonun kırmızı koltuklarında 30-40 kadar insan oturmakta. Onların arasından geçtiler. Geçerken Alev'in ağlamaklı yüzünü, doçent Üner'in hoşnutsuz bakışlarını seçti. Yazar dostu mahcup mahcup gülümsedi. Onun da bakışlarında gerçek bir sevinç yok. Salt, aldırma, bu da geçer gibilerden bir gülümseyiş, hatta bir göz kırpış. Aldırmayacaksan burada ne işin var? Senin ne işin var? Aldırmayacaksak bana hem gece yarısı hem sabahın köründe neden telefon ediyorsun? İşte o da 80. doğum günü kutlanan Ozan'ın töreninden sonra aldığı kararı bozmuş. İlkelerini hiçe sayıp gelmiş. Beni yalnız bırakmamak için elbet. Fakat onun dışında ne Üner ne Alev aradı. Ama ben bir kere telefonu açmamıştım. Sağ yanında Profesör İlhan Türközü, Doçent Zehra Sezer, sol yanında da Ercan Özkan olduğu halde fotoğrafları çekildi. Yan yana görünmemiz Ercan için gerçekten önemliymiş. Kabanın üstüne geçiriyor. Sağına soluna bakınıyor. Kapıdan çıkarken telefonun çaldığını işitiyor yine. Açsam mı? Evet, açsam iyi olacak. Belki bir yenins. Geri dönüyor, almacı kaldırıyor. Fakat geç kalmış. Karşı taraf tam o an kapatıyor. Arayan Engin miydi yoksa? Telefonun başında bir an bekliyor. Belki yeniden çalar. Belki arayan gerçekten Engin'dir. İçinde böyle bir beklenti olduğunu seçiyor. Buna çok şaşırıyor. Mektuplarına, kartlarına artık hiç yanıt vermemişken. Ne soğuk satırlardı onlar. Dayanışma derneklerinin çalışmaları, yeni sürgünlere ayıramadığı zaman vesaire. Açıkçası artık sesini bile işitmek istemediğini sanırken. Kanallar, mavnalar, gemiler,